Ayrım 57.
3. Merkantilist öğreti. 1. Bunlar içinde en önemlisi Doğu Hint Kumpanyası'ydı. Yöneticilerinden olan Thomas Mann, 1571-1641, merkantilist düşüncenin sözcülüğünü yapanlardandı. 2-3. Merkantilistlerin faiz konusundaki görüşleri Sir Josiah Child'ın şu sözünde belirmektedir. Düşük faiz nispeti servetin sonucu değil sebebidir. Eğer bir ülkenin zenginleşme yolu ticaretse, faizin düşük olması ticareti teşvik ediyorsa, servet faizin düşüklüğüne bağlanabilir. Ancak servet artışı da faizin düşmesine yardım eder. A New Discourse of Trade, 1669'dan naklen E. Roll, A History of Economic Thought, London, 1937, 84-85. 4. A. Pietre, Histoire de la pensée économique et analyse de théorie contemporaine, Paris, 1959, sayfa 49. 5. Bodin bu fikirleri Réponse au paradoxe du Sire de Malstroit'da yayınladıktan sonra merkantilizmi benimsediğini belirten Republik'i yayınlamıştır. Bu sonuncu da ülkenin zenginliğini altın ve gümüş bolluğuna bağlar. Hem miktar teorisinin öncülüğünü yapan hem de merkantilist görüşe bağlanan fikirleri çelişiktir. W. Fellner, Modern Economic Analysis, McGraw-Hill Incorporated, New York, 1960, sayfa 32-39. Kısım 2. Liberal Öğreti ve Laissez-faire. 4. Liberal İktisadi Öğretinin Doğuşu. 1. H. Lasky, The Rise of European Liberalism, London, 1936, sayfa 11-12. 2. J.K. Galbraith, American Capitalism, The Concept of Countervailing Power, Penguin Books, 1956, sayfa 29. 3. Locke ile ilgili daha geniş bilgi bahis 5'te verilmiştir. 5. İktisadi Liberalizm Felsefesi. 1. Bu bahsin yazılmasında genel nitelikteki şu eserlerden yararlanılmıştır. G. Myrdal, A.G.E., O. H. Taylor, History of Economic Thought, New York, 1960, sayfa 118, sayfa 118-145. J. Schumpeter, History, A.G.E., sayfa 113-142. E. Roll, A.G.E., sayfa 147-155. G. Stigler, Essays in the History of Economics, The University of Chicago Press, 1964, sayfa 70-78. H. Lasky, A.G.E. 2. J. Locke, 1632-1704, İngiliz filozofudur. Tabii kanun felsefesinden yararlanarak yazdığı Yönetmenin İki Risalesi, 1690 ile politik liberalizmi ve demokrasiyi savunmuştur. İnsanın anlayışı üzerine bir denemesi, 1690 ile skolastik bilim geleneği yerine ampirizmi ve zevk zahmet anlayışını getirmiş, faiz haddinin düşürülmesi ve para değerinin yükseltilmesiyle ilgili sonuçlar, 1692 başlıklı bir iktisadi eser de vermiştir. 3. F. Quesnay, Droit Naturel, A. Onken, Editör, Œuvre de Quesnay, Paris, 1888, sayfa 359-377'de iktibas edilmiştir. 4. A. Smith'in ahlak felsefecisi olarak görüşleri şu eserlerde bulunabilir. The Theory of Moral Sentiments, London, 1790. Essays on Philosophical Subjects, London, 1822. Smith'in piyasa ekonomisi koşullarını tahlil ederken, Newton-Gill fiziğin kavramları ve kanunlarından nasıl etkilendiği için bakınız E.K. Hunt, Economic Scholasticism and Capitalist Ideology, A Critic of Economic Theory, edited by E.K. Hunt, J.G. Schwartz, Penguin Modern Economics Readings 1972 sayfa 186-187. 5. J. Bentham 1748-1832'nin düşünceleri için bakınız Introduction to the Principles of Morals and Legislation 1789, New York 1948, The Rationale of Reward and the Rationale of Punishment, London 1830. 6. Galbraith, çağdaş toplumda güç olgusunun artan biçimde büyük şirketlerin eline geçtiğini, egemen olduğu varsayılan tüketiciler ve vatandaşların gücünün de gittikçe azaldığını belirtiyor. AGE sayfa 9. 7. Örneğin böyle bir eleştiri için bakınız E.K. Hunt AGE sayfa 188. 6. Fizyokratlar. 1. J.A. Schumpeter History AGE sayfa 228-229. 2. H.W. Peck, Economic Thought and Its Institutional Background, London 1935, sayfa 52-53. 3. Schumpeter'e göre fizyokratların bu iktisadi tanrı bilimi, skolastik ortaçağ öğretisinin yeni bir ifadesidir. Hatta skolastikler kurumların göreceliğini kabul ettikleri halde, fizyokratların tabii düzenin evrensel ve değişmez olduğunu söylemesi daha geri bir anlayışı gösterir. Bakınız AGE sayfa 228-229. 4. F. Kesne 1694-1774 15. Louis ve Madame de Pompadour'un doktoru olan Kesne, iktisadi artığın doğuşu ve toplumsal sınıflar arasında dolaşımı konusunda kanın vücutta dolaşımı ile ilgili yeni tıp buluşundan yararlanmıştı. Başlıca eserleri Tableau Ekonomik ve Droit Naturel'dir. 5. Bugün milli gelir hesaplama tekniğinde gayri safi tarımsal üretimden safi hasılaya varmak için şu indirimleri yapmaktayız. Eğer tarımın tarıma verdiği tohum ve yem gibi ve diğer üretim kesimlerinin tarıma verdiği kimyasal gübre, ilaç, yakıt ve benzeri aramallar indirilirse gayri safi hasıla elde edilir. Bundan kapital eşyası için amortisman indirilirse safi hasılaya varılır. Oysa fizyokratların safi hasıla dedikleri büyüklüğe varmak için bundan ayrıca işçilerin tüketim giderlerini indirmek gerekir. Yalnız toprağın safi hasıla veya produit net yarattığını söyledikleri zaman, işçinin tüketimi de indirildikten sonra kalan artık anlaşılmalıdır. 6. R.J. Turgot 1727-1781 16. Louis'nin kabinesinde üyeyken fizyokratların öğretisini fiilen uygulayabildi. Hububat ihracı yasağına, ayrıcalıklara ve tekellere karşı çıkarak loncaları kaldırdı. Ne var ki ertesi yıl kıt ürün dolayısıyla ekmek fiyatı yükselince kabineden düştü, yerine gelen J. Necker, hububat ihraç yasağını tekrar koymak zorunda kaldı. Gerek fizyokratların, gerek kendi bağımsız fikirlerini, Reflexion sur la formation et la distribution des richesses, 1766 başlıklı eserinde açıkladı. 7. Ne Turgot ne onu izleyen klasik iktisatçılar S hariç kapitalist ile girişimci arasında bir ayrım yapmıştır. Bunların kapitalist girişimcisi hem faiz hem yönetme fonksiyonu karşılığı ücret hem de girişimci kârı elde eden bir sınıftır. 8. M. Blaug tablodaki çevresel akımı girdi çıktı tablosunda göstermektedir. Economic Theory in Retrospect 1962 Irwin sayfa 28. 9. Kesne'nin tablo ekonomiğinde mükemmel bir açıklaması ve eleştirisiyle Marx'ın bu konudaki görüşleri için bakınız V.S. Nemchinov Le Tableau Économique de F. Kesne Cahiers de Lycée Mayıs 1966. Rus matematiksel iktisatçısı Nemchinov'un Başlıca eleştirisi Kesne'nin iktisadi artığı tarımsal üretimde bulması, oysa Marx'a göre bunun kaynağının emek olmasıdır. Nemçinov, tablonun basit bir matematiksel modelini de kurmaktadır. 7. Klasik okul üzerine genel açıklama. 1. Bundan böyle A. Smith'e yapılacak bütün atıflar, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, edited by A. Cannon, Methuen and Company, London 1930, 5. baskı. 2. Diğer bir kaynak açıklanmadıkça bundan böyle Ricardo'ya yapılacak olan bütün atıflar, Principles of Political Economy and Taxation, The Works and Correspondence of David Ricardo, Editör P. Sraffa, Cilt 1, Cambridge University Press 1951'edir. 3. Malthus'un nüfus ilkesi üzerine bir denemesine atıflar bundan böyle metinde nüfus üzerine olarak belirtilecektir ve eserin şu baskısındadır. An Essay on the Principle of Population or a View of its Past and Present Effects on Human Happiness, London 1806, 3. baskı. Politik iktisadın ilkelerine atıflar metinde ilkeler olarak belirtilecektir ve eserin şu baskısındadır. Principles of Political Economy Considered with a View to Their Practical Application, London, William Pickering, 1836, 2. baskı. 4. JBS'ye bundan böyle yapılacak bütün atıflar, Traité d'Economie Politique, Paris, 1876, 8. baskı. 5. J.S. Mill'e bundan böyle yapılacak bütün atıflar, Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy, London, J.W. Parker and Son, 1857, 4. baskı. 6. Çağdaş bir iktisatçı klasiklerin muhteşem dinamiğinden bahseder. Bakınız W.J. Baumol, Economic Dynamics, New York, 1964, 1. basım. 7. Marjinal fiyat teorisine göre dengede kar haddi faiz haddine eşit olduğu için bu ikisi arasında ayırım gereği yoktur. Her ikisi de dengede kapitalin marjinal verimine eşittir. 8. J.R. Hicks, iktisattaki ilk ihtilalin klasik okulun kuruluşu olduğunu söyler. Revolutions in Economics, Method and Appraisal in Economics, Editör Spiro Latsis, London 1976, sayfa 209. 8. Klasik Değer Teorisi. 1. J. Robinson'a göre, iktisattaki metafizik kavramlardan biri değer kavramıdır. Bu, malların bize sağladığı fayda demek değildir. Ne de fiili fiyatların tarihsel bir ortalamasıdır. Gerçekten bu sadece bir fiyat değildir. Fiyatların oluşmasını açıklayan bir şeydir. AGE sayfa 29. 2. G. Myrdal, klasik değer teorisinin iki tabakadan oluştuğunu, bunun gözlenen tabakasının bir mübadele değeri, alt tabakasının da bir reel değer teorisi olduğunu belirtir. AGE sayfa 61. J.R. Hicks ise bunun temel amacının milli hasılayı oluşturan çok sayıda malın bir ortak ölçüye indirgenmesi olduğunu söyler. AGE sayfa 211. 3. Bu konuda bakınız A. Smith, AGE, Cilt 1, Bahis 7, sayfa 57-65, Ricardo, AGE, sayfa 88-92. 4. Klasiklerin uzun dönemde tabii fiyatın belirlenmesinde talep fonksiyonunu ihmal etmeleri, neoklasik fiyat teorisine göre şu varsayımı gerektirir. Üretim dalları uzun dönemde sabit birim maliyetlerle çalışıyor, yani üretim miktarı ne olursa olsun birim maliyet sabit kalıyor olmalıdır. Üretim dalları artan veya azalan maliyetlerle çalışıyorsa, marjinal maliyet ve birim maliyet üretim miktarına, bu da talep fonksiyonuna bağlı olacaktır. 5. Neoklasik üretim maliyeti teorisi bundan farklı olarak transfer rantını her üretim dalının maliyetine içerir. Gerekçesi şudur. Bazı üretim dallarında rant varsa, bu rant diğer üretim dallarında da maliyete girer. Çünkü üretim girdileri rantın bulunduğu dallardaki getiriyi sağlamadıkça diğer üretim dallarına kaymaz. Bu anlayışta transfer rantı üretim maliyetini, üretim maliyeti taleple beraber fiyatı belirler. Neoklasik teori faizi, ücretleri, risiko primini de maliyette içerir. Fakat statik tam rekabet şartlarında risiko yoktur. Klasikler tabii fiyata erişildiği uzun dönem dengesini tam rekabet şartlarında düşündükleri için risiko primini kâra ve maliyete dahil etmemiştir. 6. A. Smith'in kunduz ve geyik hikayesinin ne analitik ne de tarihi bir desteği vardır. Bunu ahlaki önyargılardan çıkarır. Bu olması gerekeni gösterir. J. Robinson, AGE sayfa 32. Bununla beraber değerin değişmez ölçüsü arayışı iktisat teorisinde günümüze dek sürüp gitmiştir. 7. A. Smith, AGE sayfa 34-35. 8. D. Ricardo, AGE bahis 1 sayfa 12. 9-10 aynı sayfa 20-22. 11. Daha sonra Hayek buna Ricardo Gil etki demiştir. Buna göre reel ücretlerdeki artış ekonomide ortalama üretim sürecini uzatır. Ricardo gibi Hayek de kapital artışını emeğin üretim sürecinde bağlı kaldığı sürenin uzaması olarak kabul eder. Nakdi ücretlerin artmasının etkisi para değeri sabitken reel ücretleri arttırmak, üretim sürecini uzatmak, yani kapital yoğun malların üretimini arttırmaktır. M. Bloch, AGE, sayfa 89-90. Sraffa, değişmez değer ölçüsü niteliğindeki varsayımsal mal ile ilgili sorunları çözerek Ricardo'nun aradığı cevabı bulabilmiştir. Bakınız bahis 20, paragraf B. 12. D. Ricardo, AGE, sayfa 22-30. 13. G. Myrdal, AGE, sayfa 70-73. 14. Emek, vazgeçilen aylaklık, imsak, vazgeçilen cari tüketimin sağladığı gelecekteki malların iskonto edilmiş peşin değeri olarak düşünülürse, senior'ın emek ve imsakı alternatif maliyetle bağdaştırılabilir. 15. A. Smith, AGE, cilt 1, sayfa 32. 16. Senior'ın faizi karşılanması gereken bir fedakarlığa bağlayan teorisi, daha sonra F. LaSalle'in alay konusu olacaktır. Fedakarlıklarının karşılığını toplayan milyoner çilekeşler, imsakta bulunanların öncüsü olarak da Rothschild'ler. F. LaSalle, Alman sosyalisti, Rothschild'ler zenginliğiyle meşhur bir ailedir. 17. Senior'ın İrlanda gibi geri kalmış bir bölge söz konusu olduğunda devletin yapması gereken işleri belirtmesi, Lesefer'in kayıtsız şartsız savunucusu olmadığı izlenimini uyandırmaktadır. Erol, bunun Lesefer'den ayrılması değil, sömürgecilik düzeninin temellerini anlaması demek olduğunu belirtiyor. Bakınız Erol, AGE, sayfa 349. 18. Augustin Cournot'un 1836'da yayınladığı eserinde toplam hasılatın birinci türevinin toplam maliyetin birinci türevine eşitlendiği, yani marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit olduğu noktada tekelci kârının maksimum olacağı gösteriliyordu. Mill'in Principles'ının ilk baskısından önce Cournot'un eseri yayınlandığı halde 19. yüzyılın sonuna kadar kimsenin dikkatini çekmedi. 9. Klasiklerde üretim fonksiyonu ve rant teorisi. 1. Ricardo, toprak ve emek tasarruf edici üretim tekniğinin ranta etkilerini incelemiş, birincinin toprak birimi başına rantları düşüreceğini açıklamıştır. 2. J.S. Mill, AGE, cilt 2, kitap 4'ün 2. ve 3. bahislerde gelişmenin değer, fiyat, rant, ücret ve kâra etkisini inceler. Bakınız sayfa 264-294. 3. Marjinal kavramı Ricardo'dan sonra geliştirilmiştir. 4. Ürün fiyatı bunun altında ise marjinal topraklardaki firmalar tasfiye olur, arz azalır ve fiyat yükselir, ta ki marjinal topraklardaki firmaların birim maliyetine erişsin. Bu halde denge oluşur. 5. A. Smith, rantın artışını şöyle açıklıyor. Nüfus artışı, tarımsal ürünlerin talebini ve fiyatını yükseltir, tarımda daha çok kapital kullanılır. Ürün artarken rant da artar, zira tarımda teknik yenilikler eskiye oranla daha az emek kullanımını gerektirir. Dolayısıyla daha küçük oranda emek, aynı kârla o emeği kullanan kapitali ikame edebilir, yükselen fiyatın daha büyük bir oranı toprak sahibine gider. AGE Cilt 1 Sayfa 146. Bu teoride toplam rantlar bir artıktır. Fakat toprağın herhangi bir işte kullanımındaki rant, o toprağın alternatif kullanımı ile belirlenen bir maliyettir. G.J. Stigler, AGE Sayfa 193. 6. G.J. Stigler, toplam ürünün ne kadarının toprak sahibine gittiğini açıklayacak bir teorinin Ricardo'da bulunmadığı, bundan ötürü ücretler arttığında daima kârların azalacağı savının geçerli olmayabileceği görüşündedir. Stigler bu savın Ricardo'nun değer ölçüsünden doğduğunu söylüyor. Ricardo da belirli emek ve kapitalin yarattığı ürünün daima değeri aynıdır. Dolayısıyla ücret arttığında kâr azalır. Ne var ki bu ancak değişmez değer ölçüsü olan varsayımsal mal itibariyle geçerlidir. AGE Sayfa 190-191. 7. Ricardo AGE Bahis 22 bu konuya ayrılmıştır. 8. Aynı bahis 10. 9. Aynı bahis 15. 10. Klasik ücret, nüfus ve ücret fonu teorisi. 1. Bu karşılaştırma için bakınız, E. Adelman, Theories of Economic Growth and Development, London, Oxford University Press, 1962, sayfa 48, G.Ş. Stigler, AGE, sayfa 193. 2. R. Malthus, An Essay, AGE, cilt 1, sayfa 129. Malthus'un Türklerde nüfus yoğunluğunun düşüklüğü için Türk yönetiminin ve hükümetinin zulmü, zayıflığı, kötü kanunları, mülkiyet güvensizliği, tarımı ve geçimlik malları engellemekte, her yıl azaltmakta ve tabii bununla da nüfusu azaltmaktadır. Sayfa 211 demesi ilgi çekicidir. Bir kere nüfus kanununun evrensel saymadığını gösterir. Nitekim Amerika yerlileri, Güney Denizi adaları ve benzeri gibi farklı yerlerde nüfus meselesini ayrı ayrı inceler.